Ayrım 27.
Askerler önceden aldıkları emri uyguluyorlarmış gibi Haydar'la Hasan'ı dövdüler. Cems'e langur lungur sallandığı için dayak faslı kısa sürdü. Birkaçının dışında zaten diğerleri gönülsüzdü. Yeter lan diyorlardı. Ovacıkta fazla beklemediler. Haydar'ı ayrıca kelepçelediler. Albay'ın cipini aldılar. İki araba halinde Tunceli'ye hareket ettiler. Sarımsak döveni andıran savunma bombalarını ilgiyle izledi albay. Bunlar Çin yapısı mı evladım? Evet, Çin yapısı dedi Haydar. Çin devleti mi veriyor size? Hayır, bizim hiçbir devletle ilişkimiz yok. Kendi gücümüze dayanıyoruz. Kendi bacaklarımız üzerinde doğrulmaya çalışıyoruz. Bunları güneyde kaçakçılardan aldık. Onlar da Suriye'den getiriyorlar. Bu nasıl kullanılıyor? Şu kapağı açıyorsun, içinde halka ve halkaya bağlı ip var. İp bomba manivelasına bağlıdır. Halkayı parmağına geçiriyorsun, bombayı atıyorsun. İp manivelayı çevirerek elinde kalıyor, hepsi bu. Haydar arkada iki silahlı erin arasında oturuyordu. Altın Bilek arkadaki arabadaydı. Haydar yol boyu propaganda yapıp durdu albaya. En sonunda Haydar'ın Antep'te görev yapan albay eniştesi, albayın yakın arkadaşı çıktı. Albay yarı uykulu, gevrek gevrek güldü. Ellerini göbeğinin üstünde kavuşturmuştu. Yanındaki eri yavaştır evladım, virajlarda dikkatli ol evladım, önüne bak evladım diye ikide bir uyarıyordu. Ovacık köylerinde iki kişinin yakalandığı haberi o gün Tunceli içinde yayıldı. Topal İsmet ihbarı kimin yaptığını araştırmaya başladı. Topal Cafer'le Mizikli Yeter ihbarcıya ne kadar para verildiğini öğrenmek için tanıdık polisin evine gittiler. Altın Bilek Haydar'la Hasan'ı bekletmeden Diyarbakır sıkı yönetime gönderdi. Haber Ali Haydar'la Azeroğlu'nun kulağına 4 gün sonra ulaştı. Ali Haydar derhal Tunceli'ye gitti. Dağ mahallesinde oturan Ovacıklı öğrencileri ihbarcıyı öğrenmeleri için görevlendirdi. 3-5 eve uğrayıp dağa döndü. Yakalanma Altın Bilek'in prestijini yükseltti. Diyarbakır Sıkı Yönetim Savcısı Yüzbaşı Yaşar Değerli helikopterle Tunceli'ye geldi. Altın Bilek'le baş başa görüştü. Bölgede tahminen 15 anarşistin barındığını söyledi. Köylerdeki istihbarat ağının iyice güçlendirilmesi, bazı köylülere silah verilmesi direktifini yineledi. Maviş bir duman sarmıştı dağların külahını. Tomurcuk kar kokusu sinmişti sulara. Tan yerine düşen güneş ışığı, kör edici, kızgın bir ayaz aydınlığı üflüyordu koyaklara. Güneş cehennemin dibinde, ta ötelerde göğün kıyısında gezinip duruyordu. Allarcık söğüt kuşları sarmıştı pınar başlarını. Kayaları delen buzlu temmuz suları ılıyarak karı şahrem şahrem parçalıyordu. Dallar tomurcuklanmış, ayaz tomurcukları kırmış, kırılan tomurcukların köklerinden açelya renginde tomurcuklar fışkırmıştı. Tilki, kurt ve çakal inlerinden gübre buğusu, iştah, dişilik ve tüy kokusu tütüyordu. Silsilelerin beyaz yumuşak sinesi, yırtıcı hayvanların ayak izleriyle çapraz çapraz nakışlanmıştı. Her dağın göğsünde bir ev vardı. Her evin yanında bir ahır. Bu kış bir başka kıştı. Hiçbir kışa benzemiyordu. Horoz yumurtayı gagalıyordu. Sıpa öküzü tekmeliyor, fare kediyle alay ediyordu. Öküz ineğe atlıyor, keçiler havlayan köpeklere saldırıyordu. Koca karılar cinsel iştahı 1000 kat artan aksakallıların yatağından can havliyle tüyüp, ahır köşelerinde uyuyordu. Yağ geç kaynıyor, süt köpükleniyor ama taşmıyordu. Herkes çay yerine kaynamış keçi yağı içiyordu. Her evde fala bakan bir kadın türemişti. Falcılar en çok güneşin utancından göğün 7. katına kaçtığını söylüyorlardı. Kısır kadınlar doğuracaktı. Her geçitte bir pusu kurulmuştu. Cebinde tilki gözü taşımayan, alnına kurt kokusu sürmeyen, koç taşağını çiğ çiğ yemeyen herkes bu tuzağa düşecekti. Falcılar çok garip şeyler anlatıyorlardı. 11'inde buluğuna eren kızlar ağlıyordu. Soğanın acısı 4 kat artmıştı. Mağaraya önce Ali Haydar girdi. Onu Süleyman Yeşil, Azeroğlu, Murat, Hüseyin, İbrahim, Halil izledi. Hepsi titriyordu soğuktan. Odunlarımız çıtır çıtırdır. Ateşi çabuk yakalım dedi Ali Haydar. Kara Koçan'dan yeni gelmişti. Keyfi kahkahalıydı. Kışı mağaralarda direnerek geçireceğiz dedi Azeroğlu. Daha hesaplaşmamız gereken karakollar var diye söze girdi Süleyman. Bunlarla hesaplaşmadan kışı mağaralarda rahat geçiremeyiz. Tunceli Polis Karakolu bizi bekliyor. İşkence yuvası haline geldi. Yoldan geçenler bağırtıları duyuyor. Katılıyorum sana dedi Azeroğlu. Ama kışın genel olarak aleyhimize olduğunu bilmeliyiz. Kışın eylemleri yaygınlaştıramayız. Tabii tabii diye onayladı Ali Haydar. Kış bizim için tehlikelidir. Tunceli Polis Karakolu'yla Başçavuş Deli Bekir'in evi yetiyor. Bu iki eylemin dışında kalkışılacak herhangi bir eyleme çetin kış şartlarından dolayı karşıyım. İşin şakası yok. Alevler mağaranın ayazını kırdı. Ateşin çevresine büyük bir battaniye serip bağdaş kurdular. Süleyman torbadaki barbunyaları teneke kutuya boşalttı. Az bir suyla yıkadı. Su doldurdu, ateşin üzerine yerleştirdi tenekeyi. Ateşe uzanan eller ve yüzler kiraz kızıllığına bürünmüştü. Her bakışta kocaman bir arayış ve bu arayışın odağında göz bebeği gibi ışıldayan ateşli bir umut vardı. Her birinin iç dünyasını yüzlerinden kolayca okumak mümkündü. Ellerinde tarifsiz ağır bir mahzunluk vardı. Edalarına kışın beraberinde getirdiği sorunlar, olanaksızlıklar çökmüştü. Sohbet sofrasına ağızlarından problemler yağıyordu. Ama her problemin can evine bir çözüm formülü yerleştirmişlerdi. Barbunya'ya yağ ve tuz attılar. Ali Haydar, Süleyman ve Azeroğlu dışarı çıktılar. Dereye indiler. Bir kayanın dibinde Tunceli Polis Karakolu'nun bombalanmasını planladılar. Plana göre karakol 3 güne kadar Ali Haydar, Süleyman ve Hayrettin tarafından bombalanarak ihtar edilecekti. Eylemden sonra Ali Haydar'la Süleyman dağa dönecekler, Hayrettin ise şehirde kalacaktı. Kararı 10 dakikada alıp mağaraya döndüler. Barbunya fokur fokur kaynıyordu. Barbunya'nın pişmesini beklemekten daha ağır bir işkence var mı bilemiyorum dedi Süleyman. Biz bu barbunyayı ovacıktan daha gelen gençlerin sabrını güçlendirmek, geliştirmek için getiriyoruz diye güldü Ali Haydar. Normal bir yemek 1 saatte kolayca pişer. Barbunyamız 3 saatte pişiyor. Aç bir insanın 3 saat kaynayan bir yemeğin kokusunu soluması ayrı bir sınavdır diye söze girdi Murat. İşkenceye şimdiden alışıyoruz. İşkenceye karşı direnme gücü aşılıyor barbunya. Azeroğlu ateşe 1-2 dal attı. Yayvan yayvan gülümsüyordu. Barbunya'nın propagandasını yapma Bertal dedi. Amcan oğlu Hıdır, ovacık barbunya ticaretini elinde tutuyor neredeyse. Yoksa sen köylerde devrim propagandası yerine barbunya propagandası mı yapıyorsun? Hep bir ağızdan güldüler. Süleyman Murat'ın sırtına vurdu. Gözünüze dizinize dursun dedi Murat. Ovacığın bedava barbunyasını yiyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz Allah'tan? Barbunya bağışı açalım, topladığımız barbunyaları dağlara depolayalım diye planlar kuruyorsunuz. Her dağa bir teneke barbunya şiarını neredeyse marş haline getireceksiniz. Bir de kalkmış barbunyamızı teşhir ediyorsunuz. 1 saat süren barbunya tartışması Hüseyin Tekin'in gelmesiyle kesildi. Tekin selam vererek ateşe sokuldu. Ayak izlerine hiç dikkat etmiyorsunuz dedi. Ayak izlerini yok etmek mümkün değil dedi öbür Hüseyin. Ali Haydar, Tekin'in getirdiği torbayı açtı, tek tek çıkardı. Bravo dedi, epeyce yağ getirmiş, çayı az getirmiş ama. Komandonun bugünlerde genel arama taramaya girişeceği söyleniyor dedi Tekin. Hangi dağdan başlayacağı belli değil. Tunceli'ye 4 helikopter gelmiş. Dağılmak, yer altına girmek zorundasınız. Ovacıklılarla konuştun mu? Konuştum dedi Tekin. Haydar'la Hasan'ı Paşakirik ihbarlamış. Yakalanmanın nasıl olduğunu anlattı Tekin. Köylülerin ovacığın içinde Paşakirik'in yüzüne tükürdüklerini, onu her yerde tecrit ettiklerini, hükümetin ise paşayı mükafatlandırmadığını açıkladı. Tekin'e göre Paşakirik'in adını Tunceli şehir merkezinde duymayan kalmamıştı. Paşakirik'i ancak baharda tutuklayıp halk mahkemesinin önüne çıkarabiliriz. Kış kötü bastırdı dedi Ali Haydar. Onu mahkeme önüne çıkarmaya bile gerek yok, ölümü hak etti. Hayır diye itiraz etti Tekin'e Ali Haydar. Ölümü hak edip hak etmediği mahkemede belli olur. Tüm ihbarcıların ölümü hak ettiğini söyleyemeyiz. Her ihbarcının geçmişine, bağlantılarına, ihbarın için yaptığına, ihbarı yaptıktan sonraki ruh haline bakmak gerekiyor. Halkın sağduyusu güçlüdür dedi Azeroğlu. Doğru kararları destekler, yanlış kararlara karşı çıkar. İhbarcıları halk mahkemelerine çıkarmak iyidir. Devrimin güçlü, mantıklı ve adil bir hukuku var. Bu hukuku hayata geçirmek zorundayız. Aslında direniş genişledikçe kendi zenginliğini her alanda gösterecektir. siyasal ve askeri alanda, ideolojik, kültürel ve ekonomik alanda. Politikayı, askerlik bilimini, ekonomiyi, felsefeyi, hukuku, edebiyatı, güzel sanatları, direniş toprağında tüm zenginlikleriyle ayrı ayrı göreceğiz. Şimdiden direnişin çapını, mahiyetini kavramak zorundayız. Barbunya'ya biraz su kattı Ali Haydar. Tadına baktı. Taneler hala sertti. Yeniden tuzla yağ attı. Herkesin gözü Barbunya'daydı. Barbunya dünyanın merkezi haline gelmişti. Murat Aydın bıçakla tahta kaşık yapıyordu. Kaşıkları bir başka mağarada unutmuşlardı. Yarım saat sonra Barbunya'yı ateşten indirdiler. İçinde hamur yoğurdukları geniş bir teneke kutuya boşalttılar. Kuru soğan kırdılar. Yufka ekmek çıkardılar torbadan. Hep beraber saldırdılar Barbunya'ya. Ali Haydar'la Süleyman ikindi üzeri Tunceli'ye doğru yola çıktılar. Her birinin üzerinde iki bomba vardı. Düzgün dağlarını aştılar. Çukurköy'üne vardıklarında karanlık çökmüştü. Bu köye her varışında anasını düşünüyordu Ali Haydar. Bu köyde doğup büyümüştü anası. Köyün yanından geçip gittiler. Pak Köprüsü'ne vardıklarında haylice yorulmuşlardı. Bir çeşmenin başında oturup dinlendiler. Gece saat 3'te Tunceli'ye vardılar. Gavur İsmail'in kaldığı dağ mahallesindeki gecekondunun kapısına tıklattılar. Kapıyı Hayrettin açtı. Gavur 20 yıllık külüstür arabalar gibi horluyordu. "Şşt, terbiyeli ol," diye dürttü gavuru Ali Haydar. Gavur gözünü açtı. Karanlıkta başucuna dikilen karartıya baktı. Sesinden tanımıştı Ali Haydar'ı. "Bu vakitte hayırdır inşallah," dedi. "Yanındaki kim?" "Baban," diye güldü Süleyman. "Kalk oğlum, kalk. Kalk derslerine çalış. Oku, adam ol baban gibi. Eşek olma. Oku da adam ol, baban gibi katır olma," diyeceksin," dedi gavur. "Bu boy katırda olur, eşekte olmaz." Hayrettin lambayı yaktı. İt damını andıran tek odalı küçük bir gecekonduydu. Zemini ve tavanı topraktı. Taze toprak kokusu vardı içeride. "Ocağı yakalım, donuyoruz," dedi Ali Haydar. Köşede üst üste yığılmış odunlar vardı. Odunların üzerinde ayakkabılar. "Odunları nereden aldınız? Geçenlerde yoktu," diye sordu Süleyman. "Cami avlusundan çaldım," diye güldü gavur. "Dikkatli ol, hırsızlığa başlıyorsun," dedi Ali Haydar. "Eniştemin lokantasından kaçak yiyorsun. Cami avlusundan odun çalıyorsun. İyi vallahi, ama Azeroğlu duyarsa seni mahveder." "Onlar camide ısınıyorlar. Biz bu inde donuyoruz. Müslümanlığa sığar mı? Rüyamda Allah, ya İsmail kulum kalk, evimde bolca odun var. Git biraz getir, ocağına at," diye bağırdı. "Gecenin yarısında çuvalı alıp Allah'ın evine gittim. Allah gavurunu sever." Gavur karyolada oturarak derin derin esnedi. Tutuşan odunlar bakışlarını parlattı. İyimser, güleç ve ağırbaşlıydı. Alevlerin azgınlaşması dört kişiyi mıknatıs gibi çevresinde halelendirdi. Gavuru da hesaba katarak karakol sorununu hemen oracıkta ele aldılar. İş gayet basitti. Yarın öğleden sonra keşif yapacaklar. Gece saat 12'de ise eylemi gerçekleştireceklerdi. Üçer bardak çay içtikten sonra uyudular. Dağ mahallesi ay ışığındaydı. Dağın göğsüne tutunan minnacık evler zirveye kadar yayılmıştı. Toprak donmuştu. Elektriğin ve suyun uğramadığı bu evlerde koyun koyuna uyuyordu halk. Koca bir şehirde küçücük bir fabrika dahi yoktu. Ticaret ölmüştü. Ay ışığına gülümseyecek ciddi bir zenginlik yoktu. Halkın nasıl geçindiğini bir türlü kavrayamıyordu vali. Dimdik ayakta gülümseyen bu insanların neyi nereden nasıl getirip lüp lüp yuttuklarını kavrayamıyordu. Köylerin Tunceli'yi beslediğine dair ortada ciddi bir emare de yoktu. Çoraplarında filtreli sigaraları taşıyan, son moda daracık pantolonlarla şehir meydanında güneşlenen bu afili gençler neyle geçiniyordu? Saçlarını düzgün tarayan, "Bir bomba da bana ver," dercesine salınan bu şık gençliğin dağ mahallesinin izbelerini hınca hınç doldurduğuna akıl erdiremiyordu vali. Tüm anarşi haberlerini ilgi ve sevinçle karşılıyorlardı. Vali hayret ediyordu. Bunlarda hiç mi vatan sevgisi yoktu? Halkın arasında dolaşmak bile istemiyordu. Halkın konuşması, konusu, üslubu değişmişti. "Bebeğin adını Mahir koyduk. Öküze eş bulamadım, yanına mecbur albayı koşacağım. Herifte bir boy bir endam var ki sanırsın deniz gezmiş. Kaşınıyor, kaşınıyor. Dur bakalım, kaşınanı kaşırlar. Bırak Zülfü'yü, Camoka'dan bile şüpheleniyorlar. Ortalık aynasıza kesti. Düdük, düdüklerim ha. uyumamış iki gece, bir göz var sanırsın Kızıldere. Erim erim eriyesin, bir de benden yiyesin. Bu büyük başın ne işi var buralarda? Yemi bol olan katır ahırdan çıkmaz. Vali ciddi ciddi tayinini düşünüyordu. Karısı da bir an evvel bu şehirden gitmek istiyordu. Albayın halkın arasında serbestçe dolaşmasına şaşıyordu. Altın bileğin yarısı kadar bile ciddi ve tedbirli değildi. Koskoca bir albayın domates fiyatlarına bakması, manavla konuşması olacak iş değildi. Yürürken leblebi yemesi, yaşlıları selamlaması ayrı bir rezaletti. Albay yaşamından memnundu ve halkın kendisini sevdiği kanısındaydı. İnek operasyonundan sonra albaya gülümseyerek selam verenlerin sayısı artmıştı. Halkın hakkında neler konuştuğunu bilmiyordu. Çenesini kaşıyor, sık sık geğiriyor, güneşli havalarda sokakları arşınlıyordu. Sokakta gördüğü erleri yanına çağırıyor, "Evladım git bir sor bakalım, şu bakkalda kavrulmuş fıstık içi var mı?" şeklindeki görevlerle sağa sola yolluyordu. Ali Haydar'la Süleyman ertesi gün öğleden sonra polis karakolunun keşfini yaptılar. Gece 4 kişi bir araya gelip son kez durumu gözden geçirdiler. Saat 12'de 4 kişi gizlice karakola yaklaştı. Hayrettin'le gavur iki ayrı noktada kalarak gözcülük yaptılar. Ali Haydar'la Süleyman ise ellerindeki bombaları aynı anda ateşleyerek karakolun arka odasına attılar. Camların şangırtısını, şehri saran dağların patlayışlarla yankılanışı izledi. Ali Haydar'la Süleyman şehri hızla terk ederek Düzgün Baba dağlarına doğru yola çıktılar. Hayrettin gavurla birlikte dağ mahallesindeki eve sığındı. Patlamalardan hemen sonra Altın Bilek 300 asker ve polisi genel şehir araması için harekete geçirdi. En sıkı arama dağ mahallesinde yapıldı. 30'u aşkın genç gözaltına alındı. Bunların içinde Hayrettin, gavur ve gavurun küçük kardeşi de vardı. İşkenceyi bu üç kişi üzerinde yoğunlaştırdılar. Bombalamaya ilişkin hiçbir kanıt elde edemediler. Gözaltına alınanlardan Hayrettin'le gavurun da içinde olduğu 7 kişiyi tutuklayıp Diyarbakır sıkı yönetime gönderdiler. Albay yaralı 2 polisi hastanede ziyaret etti. Köfte, pilav, baklava, sebze çorbası, makarna böreği ve salatayı bolca yediği için geğirtileri artmıştı. Paltosunun sağ cebinde kavrulmuş fıstıkla ceviz içi vardı. Bunlar kuru üzümle karışık bir durumda cebin astarına hayırlıca zorluyordu. "Geçmiş olsun evladım, olay nasıl oldu?" Polisler uyuduklarını, bombaların düştüğü yer ile uyudukları yer arasında tahta bir bölmenin bulunduğunu, her şeyin bir anda tuzla buz olduğunu, duvarın dibine savrulduklarını ayrıntılarıyla anlattılar. Albay büyük bir soğukkanlılıkla dinledi. Çenesini kaşıdı. "Bombalar Çin bombası mıydı?" diye sordu. "Bilmiyoruz albayım. Arkadaşlar duvarlara bir yığın demir çubuk parçasının saplandığını, teneke parçalarına rastladıklarını anlattılar. Ya Rus ya da Çin bombasıdır. Başka ne olabilir ki?" "Ben biliyorum, Çin bombasıdır," dedi albay. "Olabilir," dedi yaralılardan birisi. "Ovacıkta yakalananların üzerinden Çin bombaları çıkmıştı. Çok etkili bombalardır." Albay hastaneden çıkarken bu olayın polisin beceriksizliğini bir kere daha kanıtladığını mırıldanarak çıkıyordu. Asker olmasaydı o 7 kişi de yakalanamazdı. Vali ise İçişleri Bakanlığı'na verdiği bilgide polisin başarılarını vurguluyordu. Yüksek vatanperver çabalarından dolayı polis hedef haline gelmişti. Patlamanın hemen akabinde failler yakalanmışlardı. Bölge sakinleri polisin bu başarısını takdirle karşılamıştı. Olaydan sonra kente gelen sıkı yönetim savcısı Yaşar Değerli, operasyonların Düzgün Baba dağlarında yoğunlaştırılması direktifini verdi. Diyarbakır'dan da özel bir kontrgerilla timi gelecekti. Altın Bilek, Yaşar Değerli'ye, "Eğer sıkı nöbet ve devriye sistemi kurmasaydık, jandarma karakolunu bombalayacaklardı. Polis uyuyor, emniyet müdürü kendi keyfinde," diyerek sıkı yönetime ihbarda bulundu. Yaşar Değerli polisin kulağını çekeceğini söyledi. Helikopterle Diyarbakır'a döndü. İstihbaratçılar yeniden seferber olmuşlardı. Gençlerin bakışlarına gizli bir sevinç yerleşmişti. Orta yaşlılar korku içindeydiler. İhtiyarlar 38'deki gibi yine kıracaklar dersimi diye söylenip duruyorlardı. Topal İsmet acele Mazgirt taraflarına gitmişti. Haydar Koç sık sık jandarma karakoluna girip çıkıyordu. Topal Cafer'le karısı Mizikli Yeter, Diyarbakır'a götürülen 7 kişiyi kimin ihbar ettiğini ve ne kadar para aldığını merak ediyordu. Hayrettin'in işkenceden dolayı komaya girdiği söyleniyordu. Kir ve Memo'nun da içinde olduğu 20 kişilik bir grubun gözaltına alınarak Mazgirt Jandarma Karakolu'na getirildiği haberi yayılıyordu. Şehir merkezinde grup grup sohbet eden halk haber alıyor, haber üretiyordu habire. Bu gece silahlı bir grup dağ mahallesinden geçip Mazgirt'e gitmiş. Munzur Dağları'nda 20 silahlı adam görmüşler. Yusuf, Nazimiye'de Mahir Çayan'a rastlamış. Kimseye söylemeyin. Baharda yer yerinden oynayacak, benden duymamış olun. Üsteğmen'in evinin önünde iki jandarma nöbet tutuyor. Valiyi 4 kişi koruyor. Biz korkuyoruz ama onlar bizden daha beter korkuyor. Albay karakolda yatıyormuş. Söylentiler halkın az şekerli kahvesi ve sigarası haline gelmişti. Mübalağa sanatı, efsaneler, sürpriz haberler olmaksızın yaşayamaz halk. Olağanüstü güzel hayaller kurmak, kaliteli yalanlar uydurmak, düşleri hayra yormak, faldan umut doğurtmak halka mahsustur. Konuş Tatar ağası, konuş, yalan da olsa hoşuma gidiyor. Hoşuna gitmeyen tek şey suskunluktu, sağır suskunluk, koyun da olsan melemelisin. Ali Haydar'la Süleyman mağaraya akşama doğru vardılar. Karakoçan köylerinden geldikleri süsünü verdiler. Azeroğlu Ali Haydar'la mağaranın dışında özel olarak konuştu. Eylem hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ali Haydar Düzgün Dağları'nın tehlikeli bölge haline geldiğini, en geç 2 gün içinde dağlardan ayrılıp Deşt ormanlarına sığınmak gerektiğini söyledi. Mağaradan hemen ayrılmaya karar verdiler. Mağaraya girdiklerinde millet tatlı tatlı sohbet ediyordu. Arkadaşlar toparlanın, bu gece dağları terk ediyoruz dedi Azeroğlu. Gideceğimiz yer uzak mı? Hayır, 3-4 saatlik bir yoldur. Hemen toparlandılar. Ateşi söndürdüler, mağaradaki odunları çalılıklara serpiştirdiler. Ekmek kırıntılarını topladılar. Ama girişteki kayalar yoğun giriş çıkıştan dolayı cilalanmıştı. Dışarıda kör bir ayaz vardı. Gece ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. Tenekeleri tıkırdamaması için bezle sarıp siyah bir torbaya koydular. Hiç beyaz torbaları yoktu. Beyazı yasaklamışlardı. Un ve barbunyanın olduğu en ağır torbayı Murat Aydın'a verdiler. Bu torbayı hakkıyla taşıyabilecek, mırın kırın etmeyecek bir tek o vardı. İbrahim Halil, Paş köyüne gitti. Azeroğlu, Ali Haydar, Süleyman, Murat Aydın ve Hüseyin vardı. Hüseyin Tekin bir gün önce mağaradan kendi köyü olan Bostan'a dönmüştü. Gece saat 12'de Deşt ormanlarına vardılar. Ormanda Hoşimih adını verdikleri boş bir orman evine yerleştiler. Terden tekeler gibi kokuyorlardı. Acıkmış ve susamışlardı. Ev tepede ormanın içindeydi. Ali Haydar, Azeroğlu ve Süleyman bölgeyi avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Az ötelerinde görkemli bir uçurum vardı. Uçurumdan yılan gibi kıvrılarak Hakis köyüne inen patikanın kenarında bir pınar vardı. Ali Haydar tenekeyi alarak pınara indi. 3 kişi ormandan kuru odun toplamaya koyuldu. Karanlık merhametsizdi. Murat ocağı yaktı. Alev ve mum ışığında evi temizledi. Toprak kuruydu. Ev kuru yaprak ve palamut kokuyordu. Şöminesi eğri büğrü, penceresi küçüktü. Duvarlarını yuvarlak küçük taşlardan örmüşlerdi. Hafif bir deprem olsa yıkılır dedi Azeroğlu. Çok ilginç bir ev. Tarih öncesini hatırlatıyor diye güldü Murat. Keçi damı galiba.